Spor daima. Spor daima.
Dünya futbolunun seyrini değiştiren trajedi. Hillsborough faciası. Tarih 15 Mayıs 1989. Yer İngiltere, Sheffield Hillsborough stadı. O gün orada bulunan herkes bu maçı kesinlikle izlemek istiyordu. Önlerindeki tek engel stada açılan dar ve uzun tüneldi. Yapılması gereken tek şey tünel koridoru boyunca ilerlemekti. İşin ucunda şahane bir yarı final maçı vardı. İnanılmaz kalabalığa rağmen kimse şikayet etmeksizin ilerlemeye çalışıyordu. Çünkü bu stada girmenin başka yolu yoktu, fakat saha içinden geldiği belli olan bazı sesler bir anda bütün dikkatleri dağıttı. Anlaşılan maç çoktan başlamıştı. Bu durum taraftarlar adına tam bir hayal kırıklığıydı. Boğucu atmosfer, yaşanan izdiham ve sahaya ulaşamamanın getirdiği huzursuzluk sinirleri bir anda alt üst etti. Konu artık bir maç olmaktan çıkmış, adeta ölüm kalım meselesine dönüşmüştü. Bir süre sonra öyle bir kaos ortamı oluştu ki İngiliz polisi çaresizdi. Taraftarlar arasında tünelin sonuna ulaşmayı başaranlar vardı, fakat tribünle önlerinde izdihama ve yığılmalara neden oldular. Çünkü biletli izleyiciler gelen bu yeni grubun üzerlerine doğru hareket etmesiyle iyice sıkıştı. Bu durum bazı taraftarların tribün balkonlarından düşerek ölmesine yol açtı. Alt kattaki taraftar gruplarının durumuysa çok daha kötüydü. Çünkü saha kenarında bulunan tel örgülere sıkışıp ezilenler olduğu gibi can kayıpları artıyordu. Asıl korkunç olansa henüz tribüne ulaşamamış arka bölümdeki taraftarların bütün bu olup bitenden haberlerinin bile olmamasıydı. Ve yine ne ilginçtir ki maç hala devam ediyordu. Aynı anlarda stat içinde de tam bir dehşet yaşanıyordu. Kimileri tel örgülere sıkışmamak için tribünlerin üst bölümlerine tırmanıyor, kimileri de saha kenarındaki telleri yırtarak çimli alana ulaşmaya çalışıyordu. Yardım çığlıkları bütün stadı kapladığında maçın hakemi nihayet karşılaşmayı durdurdu ve sağlık görevlilerinin sahaya girişini sağladı. Ancak müdahale için çok geç kalınmıştı. Taraftar grupları arasında maça birlikte geldiği arkadaşlarını arayan, çimler üzerinde hareketsiz yatan, kırık kol ve bacaklarıyla ortalarda dolaşan insan kalabalıkları vardı. Bütün olan bitenin sonunda güvenlik ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen bilanço 766 yaralı, 94 ölü şeklinde açıklandı. Hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra yaşamını yitiren iki taraftarla birlikte ölü sayısı 96'ya çıktı. İngiltere yine şoktaydı. Futbol tarihinin bu ibret gününde Nottingham Forest ve Liverpool takımları FA Cup yarı finali için karşı karşıya gelmişti. Olay bütün dünya spor basınında büyük bir etki yaratırken İngiliz hükümeti derhal soruşturma açılması yönünde karar verdi. Soruşturma görevini savcı Lord Peter Taylor üstlendi. Futbol tarihine Taylor raporu ya da Taylor raporu olarak geçen bu çalışma 30 günde tamamlandı. Trajik son, güvenlik kuvvetlerinin görevinde başarılı olamamasıyla açıklanıyordu. Çünkü İngiliz polisi turnikesi olmayan girişleri izleyicileri kurtarmak adına açmış ve yaşananlara istemeden de olsa katmerli sebep olmuştu. Hazırlanan ilk raporu ikincisi takip etti. Bu raporda stadyumların giriş, çıkış ve oturma başlıkları geniş olarak ele alındı ve özellikle sahayla seyirciler arasındaki bariyerlerin kaldırılması kesinlik kazandı. Olay futbol tarihine Hillsborough faciası olarak geçerken bütün ülkelerin futbol federasyonları Taylor raporuna uygun hale getirildi ve sonra da çok şey değişti. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Az önce canlı yayında okuduğum metni sevgili Özkan Pekesen yazdı, her hafta olduğu gibi. Program ekibini biliyorsunuz ama çok kısaca yine hatırlatayım. Spor Daima'nın hazırlanmasında çok kıymetli emekleri olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Cihan Haktepe, telefon hattımızda az önce ismini zikrettiğim Özkan Pekesen ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda spor sosyoloğu olan Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü olarak ben sesleniyorum sizlere Murat Örem diyerek. Sevgili Özkan, metne yorumlayarak başladık, senin yazdığın cümleleri okuyarak başladık. Birkaç haftadır aynı duyguyu yaşıyorum. Hep trajedileri, faciaları canlı yayında önden aktarıyoruz ve bu metinleri canlı okurken hakikaten o günlere gidiyorum. Çünkü 89'lar, 85'ler, 84'ler bizim de ciddi ciddi birçok şeyin farkında olduğumuz 25'li yaşlarımıza denk geliyor, 20'li yaşlarımıza denk geliyor ve o olayları hatırlıyoruz, o trajedileri hatırlıyoruz. Bu da pek de iyi gelmiyor ama bazı trajedileri mutlaka hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor ki tekrar tekrar karşımıza çıkmasın. Sen bu yazdığın metnin üzerinden nereden konuya dahil olmak istersin?
Konuya şöyle başlamak lazım. Bu yaşanan trajedi, hani milattan önce milattan sonra diye bir deyim vardır ya tarihçiler arasında. Evet. Bunun gibi bir şeydir. Çünkü bu olay sonrasında bütün dünya futbolu yeniden şekillendi. Bugün içinde bulunduğumuz futbolun bu endüstriyel inanılmaz boyutlara varan yapısı bu maça kadar dayanıyor. Yani bu olaydan sonra birçok şey şekillendi. Rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden belki bu hatırlatmalar belli anlamda acı verici olabilir ama futbolun bu serüveninde insanlığın nereden, futbol anlamında nereden nereye geldiğini de etap etap işlememiz gerekir diye düşündüğüm için bu şekilde bir metin yazma ya da böyle bir program kurgusu için çalıştığımı söyleyebilirim.
Özkan'cığım, bilmiyorum dinleyicilerimiz nasıl algılıyorlar ama ben stüdyoda çok ekolu duyuyorum senin sesini. Hattı bir kapatalım, ben o arada Ahmet Hocam'a bir merhaba diyeyim. Tekrar arasın arkadaşlar seni, tekrar bağlanalım sana, olur mu?
Olur efendim, peki.
Ahmet Hocam.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız?
Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Özkan'a söylediğim cümlelerden devam edelim istersen. Bizler yani akranız ve bu dönemleri yaşayarak geliyoruz. Sen de çok net olarak hatırlıyorsundur bu olayları. Evet. Değil mi? Neler çağrıştırıyor? Bir buradan başlayalım istersen, sonra nereyi öne çıkarmak istiyorsan oradan devam edelim sevgili hocam.
Şimdi aslında bu olay tabii benim için şöyle ilginç. Ben sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yani tam gençliğimizin başladığı dönemlere denk gelen bir süreç, süreçten bahsediyoruz. Ve futbolla çok yakından ilgiliydim, çok yakından takip ediyordum. Hı-hı. Fakat ilerleyen zamanlarda bu kez işin akademik boyutuyla uğraştığımda, yani hı-hı, üzerinden bir bu olayın üzerinden tam 9 sene sonra ben 8 sene sonra İstanbul'da bir yüksek lisans tezim için araştırmaya gitmiştim. Hı hı. Ve araştırmaya gittiğim esnada da bir takım fotoğraflara rastladım. Ve rastladığım fotoğrafların bazılarının fotokopilerini çektim o dönemde. Hı hı. Tam da bu olay vardı. Yani Hillsborough Stadyumunda yaşanan, az önce sizin metinde okuduğunuz o tel örgülere sıkışarak ölen insanların fotoğrafları vardı. Bu benim işte spor sosyolojisiyle uğraşan bir akademisyen olarak çok ilgimi çekti. Yani çünkü hakikaten o yaşanan gelişmeler, geçen hafta konuşmuş olduğumuz heysel faciası, hı hı, ardından bu olay, bu iki olay aslında az önce Özkan Bey'in de konuşmaya başlayıp söylemiş olduğu noktayla çok yakından bağlantılı. Yani futbolun endüstriyelleşmesi dediğimiz süreci başlatan olaylar aslında bu iki tane trajik olay. Evet. İki trajik olay sonrasında özellikle Hisbol Stadyumu stadyumunda ölen 96 taraftarın ölümü sonrasında başlatılan soruşturma, tehlif raporu dedilen o raporla beraber karşımıza çıkan en net ifade aslında şu, Taylor'ın söylediği. Hı hı. İnsanlara nasıl davranılmasını istiyorsanız ona göre karşılık verin. Yani insanlara eğer gerçekten insan gibi davranmalarını istiyorsanız ona uygun tribünler dizayn edin. Hı hı. Ve burada bütün o tel örgülerin kaldırılması, koltuk düzenine geçilmesi, işte bilete içme yönelik biletlerin satılması, bütün bu sistemler bu rapor sonrasında gündeme gelecek. Ve bizim alıştığımız o geçmişten getirmiş olduğumuz futbolla kurulan bağlantının değişmesine ulaşacak bütün bunlar.
Yani bir nevi hakikaten bir kırılma anı değil mi? Bir milat oluyor bütün bu yaşananlar.
Kesinlikle bir kırılma anı. Özkan Bey doğru bir yerden giriş yaptı. Çünkü bu kırılmayla beraber futbol aslında endüstriyelleşme dediğimiz sürece buradan giriş yapacak.
Geçen hafta da buna dair küçük bir ipucu vermiştin bizlere. Hocam şunu da sormak istiyorum sana. 84, 85 işte geçen hafta Hazel'i konuştuk biliyorsun. Ardından bu Hillsborough ve ben de metinde hani ona da biraz vurgu yapmak istedim. İngiltere yine şoktaydı diye.
Evet.
Bu İngiltere'nin hakikaten bir böyle bir sabıkası var diyebilir miyiz? Tesadüf müdür bunlar?
Şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında yani biz holiganizm dediğimiz kavramın ortaya çıktığı yer İngiltere.
Evet.
Ve bu kavram birazcık futbolda şiddet literatürünü taradığınız zaman 1960'lı yıllardan itibaren İngiltere'de ortaya çıktığını görüyoruz.
Hı hı.
Yani 1960'lı yıllardan itibaren biz ilk kez holigan kavramının İngiliz medyası tarafından, İngiliz akademisyenler tarafından kullanıldığını görüyoruz. Bütün bunlar orada başlıyor.
Ki geçen hafta da vurgu yapmıştın sen özellikle 80'lerde o neoliberal akımlarla birlikte tabii, başka bir yere evriliyordu iş değil mi?
Şimdi neoliberal akımlarla beraber şöyle bir süreç değişikliği yaşanıyor. Neoliberal akımlar özellikle İngiltere'de pek çok liman işçisinin, madencilikte çalışan işçilerin erken emekli edilmesi ve onlara bir takım işsizlik sigortalarının bağlanmasını getirdi. Ve bu insanlar hayatlarında futbol kimliklerinin çok önemli bir parçası. Yani şimdi İngiliz futboluna baktığınız zaman bizden farklı olarak oradaki taraftarlık bağının çok küçük yaşlardan itibaren başladığını ve hangi ligde olursa olsun devam ettiğini görürsünüz. Zaten böyle olduğu için de insanlar kendi ait oldukları yerin takımını tutarlar. Yani bizde durum çok farklı. Yani bize baktığınız zaman gördüğünüz tabloda Erzurum'da Fenerbahçeli, işte Eskişehir'de Galatasaraylı, Aydın'da Beşiktaşlı görebilirsiniz. Ya da Antalya'da Trabzonlu görebilirsiniz. Bu, bizde başka bir durum var. Ama dünyanın özellikle de futbolun ortaya çıktığı İngiltere'ye baktığınız zaman ise karşımıza çıkan tabloda insanların içinden çıktıkları toplumsal tabakayla, içinden çıktıkları kentle, şehirle özdeşleşim kurma aracı olarak futbol taraftarlığını görürsünüz.
Birincil unsur olarak onu koyuyorlar. Hani,
Bu çok net bir unsurdur ve hangi lige giderseniz gidin. Yani takımınızın illa Premier Lig'de oynaması gerekmez. Dördüncü ligde oynayan takım da yine tribünleri doldurmaya devam eder. Yani o insanlar için hafta sonları kendi takımlarının karşılaşması adeta bir, yani tabirimi mazur görün, bir ayin gibi takip edilecek bir sürecin parçasıdır. Evet. Ve o yüzden de oraya gitmeye devam ederler.
Hocam burada bir virgül koyalım. Özkan tekrar hatta, bakalım bu kez sağlıklı mı? Özkancığım merhaba tekrar.
Merhaba.
Çok çok net, sorunsuz bir bağlantıdayız Özkancığım şu anda. Sen nereden devam etmek istersen, nereden başlamak istersen. Hocamı da dinledin tabii bu arada değil mi?
Elbette.
Metni kurgularken hocam da atıf yaptı. Özkan Bey çok doğru yerden diye. İşte İngiltere mi dedik? İngiltere'nin o sosyopolitiği ile ilgili Ahmet Hocam uzmanlık alanından bize yeni pencereler açtı. Sen buradan nereye devam etmek istiyorsun? Söz sende.
Şimdi Ahmet Hocam'ın verdiği genel perspektiften olay özeline inmek gerektiğini düşünüyorum ben. Onu da şöyle açıklamak lazım. Olay bittikten sonra İngiliz gazeteleri, özellikle bulvar gazetelerinin en ünlüsü olan The Sun, The Real Truth, yani işte gerçek başlığı adı altında bir manşet attı gazete. Hı hı. Dolayısıyla bu işte gerçek neydi? İçeriğine bakıp okuduğunuz zaman, yani işte gerçek holiganizm, yani bu olayın tek sorumlusu Liverpool taraftarıdır dedi. Şimdi 85'te zaten ciddi bir bunalıma girmişti İngiliz futbolu. Hı hı. Ve ciddi ve Margaret Thatcher'ın da araya girerek ciddi cezalar verilmişti. Fakat 3 sene sonra bakıyorsunuz daha da arttı gerginlik. Özellikle bu maç üzerinde. Şimdi bir de Liverpool cenahından şeyler geldi, açıklamalar. Bu yapılan yayın, yani gazetenin yaptığı yayın doğru bir yayın değil. Hı hı. Üzerinde defalarca bastırarak söylediler kulüp olarak. Ama tabii ki ülke basını, özellikle bu gazetenin de baskısıyla bunu kabul etmedi. Ama devamında yapılan soruşturmalarda, Taylor raporu sonrasında polisin asıl turnikeleri açarak yaşanan izdihama çanak tuttuğu net olarak belli olunca, bir de şöyle bir gerçek çıktı. Bakın bu çok ilginç. Ölen hiçbir insanın sabıka kaydının bulunmadığı ortaya çıktı. Yani bütün ölen Liverpool taraftarlarının, ki çoğu öyledir, hiçbir şekilde böyle bir şeye, suça bulaşmadıklarını gördüler. Maç bu olaylar devam ederken bakın 1990 Dünya Kupası geldi. Şimdi buradan bir bağlantı yapacağım. 90 Dünya Kupası'nda da İngilizler çok ciddi bir jenerasyon yakaladılar. Artık bu uzun süredir Avrupa Kupalarına katılamamanın verdiği bir şey midir ya da bir şans mıdır bilemiyorum, ama çok iyi bir jenerasyon yakaladılar. 1990 Dünya Kupası'nda herkesin takdirini toplayan bir ekip vardı karşımızda. Böyle bir performans sergiledikleri için İngilizleri orada daha uysal gördük. Ama diğer milli takımın izleyicilerini ise tıpkı İngiliz holiganlarının yaptığı gibi bir takım hareketleri görüldü 1990'da. O zaman gazetelere şöyle şeyler yansıdı. Holiganizm denilen şey sadece İngilizlerle sınırlı bir şey değil. Biraz önce hocamın da söylediği gibi farklı kulüplerin ya da farklı milli takım taraftarları da çok ciddi, aynı insani, yani insani olmayan tavırları zaman zaman sergileyebiliyorlar. Tıpkı İngilizlere holigan dedikleri gibi de Almanlar açısından farklı bir isimle değerlendirilebilir bu tip seyirciler, ya da herhangi bir ülkenin vatandaşları olsalar da farklı isimlerle anılabilirler.
Özkancığım, burada bir virgül koy. Çünkü herhalde hava koşullarıyla da ilintili. Sesin bazen çok ciddi anlamda yankı yapıyor. Çok sağlıksız bir bağlantı olsun da istemiyorum. Çok değerli şeyler söylüyorsun. Şöyle yapacağız. Ben Ahmet Hocam'la bir toparlayıcı diyaloğa gireceğim. Ardından sana bağlanacağız ve seninle yayını sürdüreceğiz. Öyle yapalım. Ahmet Hocam. Şimdi burada Özkan'ın vurguladığı yeri bir kere daha sorgularsak. Bu holiganizmle, biliyorsun, İngilizlerin bulvar gazeteleri de meşhurdur. Yani evet, ortalama evet, insana hitap eden, şöyle astık, böyle kestik, şunu yaptık, bunu yaptık diye. Bir sosyolog olarak benim bu saptamam çok mu afaki, yoksa bir karşılığı var mı? Neler söyleyebilirsin?
Yok, saptamanızın bir karşılığı var. Çünkü şöyle örnek vereyim. Ben 2003 yılında British Council'ın İstanbul'da düzenlediği bir organizasyonda, Türkiye'de ve İngiltere'de futbol, medya ve şiddet sempozyumu yapıldı. Ben de davetli konuşmacı olarak oraya katılanlardan biriydim. Orada Emma Poulton isimli bir İngiliz akademisyen hanımefendi İngiliz tabloid basının üzerinden bir sunum yaptı. Evet. Tam da bu sizin söylediklerinizle ilgili çok net örnekler vererek o sunumu yaptı. Yine hatırlayacaksınız, 2003 yılında bizim İngiltere'yle oynadığımız bir karşılaşma var.
Evet.
Yani o dönemde oynadığımız milli maç var. Arka arka iki tane milli maç yapıyoruz. Bir İstanbul'da, bir Londra'da. Şimdi tam o dönemin sonrasına denk geldi bu sunum. O sunumu görünce aslında, yani bizdeki gazetelerde görmüş olduğumuz, o futbol medyasında görmüş olduğumuz şiddetle ilgili, milliyetçilikle ilgili bir takım söylemlerin İngiliz tabloid basında da çok farklı şekilde olmadığını, hatta orada zaman zaman çok daha abartılı ifadelerin kullanıldığını görüyorsunuz. Şimdi bunu bir tarafa koyayım. Bunun üzerine az önce aslında ben 60'lardan itibaren şunu söyledim. Dedim ki İngiltere'de o holiganizm denilen kavramın ortaya çıkmasının arkasında medyanın çok önemli bir etkisi var. Ve bunu sizin de neoliberal politikalar dediğimiz anlayışla bütünleştirdiğimizde, aslında 1980'lerin ortası bu holigan anlayışın daha da ete kemiğe bölünmesini sağlayabilecek bir ortam sağladı. Ve bu ortam geçen hafta konuşmuş olduğumuz Heysel faciasıyla beraber aslında ve tabii ondan bir önceki o yine Roma Liverpool karşılaşmasıyla beraber Avrupa'da da karşılık görmeye başladı. Aslında 1980'lerle beraber biz holiganizmin Avrupa'da özellikle karşılık bulmaya başladığını, yani sadece İngiliz taraftarlar ölçeğinde değil, hı hı. Diğer ülkelerin takım taraftarlarının da benzer eğilimleri hayata geçirmeye başladığını gördük. Hı hı. Ve bu eğilim özellikle 80'lerin sonuna doğru bu yaşanan olayla beraber bu işin çok büyük bir vahim bir yere doğru gitmekte olduğunu ortaya koydu. Hı hı. O yüzden zaten sizin de metinde söylemiş olduğunuz Taylor raporu sadece İngiltere'de değil, aynı zamanda UEFA kanalıyla tüm dünyada, önce Avrupa'da ardından tüm dünyaya da karşılık buldu, yankı buldu. Evet. Ve beraberinde şöyle bir anlayış devreye sokuldu. Artık stadyum güvenliği sadece ve sadece polislere ya da güvenlik güçlerine bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Hı. Ve bu işin başlangıcı maç günü başlamaz.
İşte yani bakın, kilit cümle bu değil mi? Maç günü başlamaz.
Maç
kilit
günü cümle başlamaz. Bu. Tam aksine maç gününden çok önce güvenlik tedbirlerinin alınması, ona uygun düzenlemelerin yapılması, yani maça gelecek olan taraftarlar, hatırlayın geçen hafta konuşmuş olduğumuz Belçika polisinin acziyeti söz konusuydu.
Evet.
Ve de iki farklı grubun oraya gelmesi, bunlarla ilgili ne gibi önlemlerin alınması gerektiği düşünceleri. Bütün bunlar artık az önce Özkan Bey'in de söylemiş olduğu gibi endüstriyel futbol dediğimiz o olgunun ortaya çıkmasını sağlayacak zeminin zemine yönelik olarak atılan beton diye düşünebiliriz. Yani bunun üzerine yükseldi endüstriyel futbol. Çünkü endüstriyel futbol hayata geçebilmesi için isteseniz de istemeseniz de can güvenliği ve insanların rahat bir şekilde maç seyretme özgürlüklerinin ortaya konması gerekiyor.
Bir anlamda işte bunu formüle ediyor değil mi Taylor? Programın başında da sizler vurguladınız ya, yani iyi reaksiyonlar almak istiyorsanız seyirciye insan gibi davranacaksınız mesajını tam, veriyor değil mi?
Tam da bu mesajı veriyor ve bu mesajla beraber zaten önce İngiltere'de bütün o temel örgülerin kaldırılması, düzenlemelerin yapılmasını gördük. Ardından bütün Avrupa'da ve dünyada bu uygulama yavaş yavaş dolaşıma sokulmaya başlandı.
Evet.
Yani şu anda mesela son yıllarda biz işte bir maçlara giriş sisteminden bahsediyoruz. Hı. O maçlara giriş sisteminin ortaya çıkmasını sağlayan şey sadece güvenlik değil. Beraberinde yani şunu vurguyu özellikle yapmam gerekir. Biz sadece ve sadece maça giren, az önce Özkan Bey'in belirtmiş olduğu işte herhangi bir sabıkası olmayan taraftarın güvenliğini sağlamak değil. Oraya giden her çeşit taraftarın güvenliğini sağlamakla sorumlu artık kulüpler, yönetim ve bütün bunu sağlayabilmek için de en ince detayları bile masaya yatırmak zorundasınız.
Evet. Biz hani o 70'leri, 80'leri de yaşamış kuşaklar olarak bazen hani bu kadar her şeyin ince ince kurala, kaideye bağlanmasını yadırgıyoruz ama arkasında da böyle çok sağlıklı, ikna edici gerekçeler var diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
Doğru anlıyorsunuz ve şu vurguyu da yapalım. Biliyorsunuz ki artık özgürlük ve güvenlik ikilemi aslında 1990'larla beraber daha
tabii,
fazla hayatımızı
izlemektir.
Yani bu olay sadece futbol ya da spor sahalarıyla da alakalı değil.
Tabii.
Baktığınız zaman tüm dünyayı dünyada gündeme sokulan güvenlik algısı daha fazla ön plana geçmeye başladı.
Şu yaşadığımız ve, salgın günleri zaten bunun şahikası oldu artık değil mi?
Tam da buna karşılık geliyor. Yani toplumsal hayatın güvenliğini sağlamak için bireylerin güvenliğinde, bireylerin özgürlüğünde bir takım kısıtlamalar yapabilir misiniz? Yaparsınız. İşte buraya gelmeye başlıyor.
Evet.
Ve bu beraberinde tabii ki 60'larda, 70'lerde ya da 80'lerin ortasına kadar alışkın olduğumuz o yaşayış biçiminin ya da anlayışın yavaş yavaş ortadan kalkması anlamına geliyor. Ve bu futbol üzerinden yapıldığı için de dikkatinizi çekerim. Aslında futbol sahasından toplumsal hayata bir takım transferler yapmış oluyorsunuz.
Evet, bu da önemli. Ve aslında bunun geriye dönüşü yok değil mi hocam?
Kesinlikle yok. Yok.
Yani bunu kabullenmek gerekiyor. Yani artık çocuğunuzla işte bir pazar günü bir şehrin bir yerinde dolaşırken hadi evladım gel şehrimizin takımının maçı var şuradan iki bilet alalım girelim diye bir şey yok artık.
Artık yok. Size ona uygun bir düzenek koyuyor. Ama
evet.
Bu beraberinde şunu da getiriyor. Gayet, yani burada haftalardır konuştuğumuz dünyanın yeni dünya düzeni, küreselleşme dediğimiz olguyla beraber, yani bugün isterseniz dünyanın işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir basketbol maçını ya da futbol karşılaşmasını ne söylerseniz söyleyeyim, rahat rahat oturduğunuz yerden bilet alıp oraya nasıl gideceğinizi, nasıl şey yapacağınızı da ortaya koyabilirsiniz.
Bir de böyle bir farklılaşma var. Evet. Şimdilik mesela Avustralya açığı, bilet alıp bulunduğumuz yerden gidemiyoruz. Televizyondan izliyoruz. Bu hafta sonunda biliyorsun finallere gidiyoruz orada da. Hocam biz Özkan'la şöyle kurguladık, hani bir 4 bölümlük bir seri olsun, dünya futbolunun bu arka planını konuşalım diye. Haftaya o zaman biraz daha detaylandıralım ve 4 bölümlük serinin futbol üzerinden, Taylor raporu üzerinden kapanışını yapalım. Haftaya bu konu üzerinden böyle bir toparlama olsun. Sana da bu haftalık çok teşekkür edelim.
İsterseniz haftaya biraz da işin Türkiye boyutunu, Türkiye ayarına
tamam, girin. Tamam, tabii onu da konuşalım. Aslında hani ara böyle bu vurgular, atıflar yapıyoruz ama o zaman senden istirhamım olsun hocam. Türkiye konusuna sen biraz daha odaklan haftaya. Öyle
tamam,
yapalım.
Olur.
Tamam hocam. Çok tamam, teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Görüşmek üzere. Özkan'cığım hattasın herhalde.
Evet, hattayım. Umarım sesim normal geliyordur bu sefer.
Şimdilik bir sorun yok. İkinci bağlantıda da hiçbir yankı yoktu ama sonradan seste bir sorun olmuştu. Ya da stüdyoda böyle olmuştu. Onu da ama yayındaki arkadaşlarım da bir sıkıntı olduğunu işaret ettikleri için tekrar aradılar. Son 4 dakikadayız. Ahmet hocamı da dinledin. Haftaya Türkiye kısmı ile ilgili, bu Taylor raporunun Türkiye'ye yansımaları ile ilgili Ahmet hocam da bize ufuk açıcı bilgileri verecek. Sen de bu çerçevede yine yeni açılımlar getirirsin. Bu haftalık son 3 dakikada neleri öne çıkarmak istersin sevgili Özkan?
Şimdi şöyle söyleyeyim, yaşanan bütün bu olaylar neticesinde özellikle 1992'de şey yapıldı, yani sürekli bir güncelleme yapıldı futbolda ki 1998'de olayların kaynağı biraz İngiltere olarak gösterildiği için bir Premier League organizasyonu kuruldu.
Evet.
Dolayısıyla bu o kadar profesyonelce bir çalışmaydı ki bütün dünya futbolunu etkiledi. Ki haftaya zaten biraz bunlardan bahsedelim, endüstriyelleşme konusunda.
Evet.
Şampiyonlar Ligi'nde ilham kaynağı olan bir organizasyondu Premier League. Dolayısıyla stadyumların yenilenmesi, lig statülerinin değiştirilmesi gibi birçok konu yeniden bir kez daha masaya yatırıldı ve mükemmel hale getirildi. Örnek vermek gerekirse işte siz bir maça gidiyorsunuz, demin Ahmet hocamla konuştuğunuz gibi elinizde bir numara var. Diyelim ki o numara 5 olsun, 6 numaraya oturamıyorsunuz. Yani kimin nerede ne yaptığı, nasıl oturduğu, o maçı nasıl izlediği son derece net olarak belirlendi.
Hı hı.
Devamında bu yani bu olaylar sonrasında hooliganizme bence bir set çekildi.
Hı hı.
Ve buna karşı bir kültür oluştu. Yayın teknolojileri arttırıldı mesela. Premier Lig dışında izlenilebilirlik çok fazlalaştı. Premier Lig'in izlenilebilirliği çok fazlalaşınca diğer şeyler de liglerde kendilerini ona uygun hale getirmeye daha
böyle derleyip toparlamaya ihtiyacı duydu.
Toparlamaya yani başladılar ki şöyle bir şey var. Mesela bütün Şampiyonlar Ligi'nin maçlarının mesela 21.45'te oynanması gibi bazen kararlar alınır. Hiçbir federasyonun buna çıkıp da hayır o saatte oynamayacağım deme hakkı yoktur. Bakın nasıl şeyler, statüler, saatler, kurgular yapıldı ki haftaya bence bunu biraz detaylandıralım.
Tamam.
Ahmet hocam da Türkiye ayağından bahseder.
Hı hı.
Dolayısıyla ben ama en çok şuna dikkat çekmek isterim. Olayların kaynağı İngiltere'ydi.
Hı hı.
Bütün bunlar bir şekilde yaşandı. Hı. Ama dünya şunu net olarak gördüm. Benzer şeyler farklı ülkelerde de karşımıza çıkıyor. Bu hooliganizm terimi tek bir ülkeye ait değil. Birçok ülkede holiganvari birçok insan var ve futbol bunun önlemini çoktan aldı. Biraz önce de söylediğiniz gibi şimdi bu saatten sonraya geri dönmek çok zor. Çünkü olay gerçekten çok profesyonelleşti. Bunu mesela Katar'da Dünya Kupası'nda bir kez daha göreceğiz.
Çok daha net olarak göreceğiz diyorsun.
Kesinlikle öyle olacak. Çünkü dediğim gibi sadece oturduğunuz yerin klima ayarının bile yapılabildiği bir stat'tan bahsediyorum. Dolayısıyla bütün hava koşulları oluşturulabiliyor. Oturmalar, kalkmalar, dünya basının aldığı yerler, aradaki o yayın bağlantıları hepsi mükemmel hale getirildi ki günümüz teknolojisini düşünürsek bu inanılmaz bir seviyede. Ben öyle tahmin ediyorum ki bu güvenlik önlemleri adı altında maçların güvenli oynanabilmesi için yani ne kaldı geriye çok da bilmiyorum. İnanılmaz bir çalışma ve çok başarılı bir şey var yani. Bütün dünyada var bu.
Sen tabii futboldan da geldiğin için, yıllarca profesyonel futbolculuk da yaptığın için futbol deyince genelde hep olumlu cümleler kurmayı yeğliyorsun. Ama burada hakikaten bu manada, yani seyirci güvenliği manasında olumluya gidiş de var. Biz de onu vurgulamaya çalışıyoruz. Arka planında neler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Haftaya bütün bu 3 hafta boyunca konuştuklarımızı derleyip toparlayıp bir serinin sonuna geleceğiz. Sana da çok teşekkür ediyorum değerli Özkan.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu. Ana kumandada sevgili Cihan Aktepe. Programımızın telefonla katılan konukları Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Tüm arkadaşlarım adına programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya görüşebilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor daima. Spor daima.